Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Amerikan rüyasından merhaba. Amerika kendi hukuk sisteminin açmazları içinde mücadeleye devam ediyor. Sağlık sistemi nasıl su aldıysa bu pandemiden sonra bir başka alanda su alan başka bir alanda hukuk sistemi. Buranın en ciddi alarm veren konularından bir tanesi buradaki Amerika'daki hapishaneler ve ceza hukuk ceza sistemleri, hukuktaki boşluklar, doldurulamayan, yerine getirilmeyen bir takım vaatler. Ve Amerika'nın meşhur Rikers Island hapishanesini de tabii ki biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Böyle filmlerden, belgesellerden. Burası aslında yani bir hapishane değil, burası bir ıslah evi. Islah evi denmesinin de sebebi burada insanların %85'i yeniden yargılanmayı bekliyor. Ve buradan da şartlı tahliye ihtimalleri var. Ama şimdi Amerika'nın son günlerdeki, aslında son 4-5 yıldır gündemi Rikers Island. Ama özellikle bu sene iyice gündemin tepesine oturdu. Çünkü burada buranın ünü, burada yaşanan şiddet olayları ya da burada kalan ve tahliyelerini bekleyen ya da haklarını verilecek cezayı bekleyen ünlüler değil. Buranın artık bir insanlık krizi yaşıyor olması. Şimdi buradaki insanların büyük çoğunluğunun hala masum olduğu varsayıldığı için buradaki insanlar cezalarını beklerken tabii ki daha insani koşullarda içeride tutulmaları da bekleniyor. Dolayısıyla dönüp oraya oradaki şartlara bakılıyor. Fakat oradaki şartlar artık insanların yaşayacağı herhangi bir insanın yaşayacağı, hayatta kalacağı bir noktayı çoktan geçti. Burada en son kalan ve günlerini geçiren meşhur kişilerden bir tanesi Harvey Weinstein'dı. Ama tabii onun durumu farklıydı. O haberlere göre kendisine bir kat full kapatılmıştı. 7/24 her isteği yerine getirildiği gibi bir de kendisine özel bakan bir sağlık ekibi vardı. Ama Rikers'in geri kalanında kalan yaklaşık şu anda 5000 küsür mahkumdan bahsediliyor. 5400 doğru rakam sanıyorum. Bu geri kalan insanların hikayesi bir Harvey Weinstein'ınki gibi bir Hollywood hikayesi değil. Ve işler artık o kadar kötüye gitmeye başladı ki Rikers Island'ın personeli bile hayatlarının burada artık güvende olmadığını söylüyor. Ve sadece 2021 yılında da burada 12 kişi hayatını kaybetti. 5'i intihar etti. Diğerlerinin cinayete kurban gittiği düşünülüyor. Bir de doğal yollardan ölen insanlar da var. Orada tahliye olmayı beklerken COVID yüzünden hayatını kaybeden insanlar da var. Yani Rikers'ta olanlar Rikers'ta kalmadı. Bütün Amerika'da ne kadar bilindik hak savunucusu, gazeteci, aktivist varsa ve kayıp yakınları da varsa buranın kapatılması için protesto gösterileri düzenliyorlar. Burada insanlar mahkeme gününü değil de sanki ölüm gününü bekliyor gibi bir durum var. Şimdi Rikers'taki durumu insanların hem beden hem ruh sağlığını hem de özgürlüklerini yitirdikleri Rikers Island'daki durumu İnan Temel Kur'an'la konuşacağız. İnan bize işlerin nasıl buralara geldiğini anlatacak. İnan merhaba.
Merhaba. Yani sadece Rikers özelinde değil, birazcık da hani tarihi bütün hapishanelerde olan şeyler aslında Rikers birazcık da görünen kısmı. Bu son zamanlarda hem Covid nedeniyle de bir sürü insan, yani bir sürü insan diyorum pardon, bir sürü gardiyan da göreve de gelmediği için son zamanlarda biraz çığırından çıktı. O yüzden medyaya düştü iyice. Hatta işte gelen şeyler de gardiyanlar da işlerini doğru düzgün yapmayıp hani ne bileyim ben bir tane otobüsün anahtarını otobüsün üstünde bırakıp gidince işte mahkumlar onu alıyorlar, sağa sola çarpıyorlar bilmem ne. Yemekler deseniz bir türlü intihar edenler ve işte çok çok çok uzun süre tecrit edilenler hani bir kısmı bir yıllarca falan tecrit ediliyor ve bunlar yargılanmayı bekleyen insanlar önemli bir kısmı. Yine önemli bir kısmı da artık hani dünyaya mal olmuş bir şey ama %58'i siyah, %35'i Hispanik bu insanların. Bu aslında hep böyleydi siyahlar açısından özellikle. Tarihte de yani şeyde 1800 ya Amerikan tarihinde neye baksak ya da Amerika'nın güncel sorunlarında hemen hemen herhangi bir konuya baksak bu bizi illaki kölelik sonrası olanlar yani 1865'li yıllara götürüyor bir defa. Yani 1865'te iç savaş bitiyor ve kölelik ortadan kalkıyor ama kalkarken ki konulan madde işte meşhur bir 13. madde var burada. Ve 13. madde diyor ki işte kimse zorla çalıştırılamaz, kimseye kölelik yaptırılamaz. Eğer ki işte orası önemli. Eğer ki o kişi bir suçtan mahkum değilse, yani hükümlü değilse. İşte bunu yıllardır kullanıyor Amerikalılar. Ve bu yüzden de bir türlü aslında bu siyah sorununun önemli bir kısmının çözülmemesinin nedeni de bu. En azından hani bir neden bu, bir sürü var ama bence de en önemlilerden bir tanesi bu. Hatta yani Amerika Birleşik Devletleri'nde polis teşkilatının nasıl kurulduğuna baksak o bile kölelikle ilgili bir şey. Çünkü ilk polis teşkilatı aslında kaçak köleleri yakalamak için eyaletlerin kurduğu teşkilatlar. Şimdi bunlar kuzeye doğru kaçıyorlar. Kuzeydeki eyaletler de güney eyaletleriyle anlaşıyor ve yakalanan köleler güneye gönderiliyor. Hatta bunlar için ödül veriliyor falan filan. Dediğim gibi işte 1865'te kölelik kaldırıyor. Yani iç savaş bitiyor. Aslında köleliğin kaldırılması hani savaş sırasında oluyor da yani savaş 65'te bitti dediğimiz için. Fakat bu işte bir rekonstrüksiyon dönemi var. O dönem içerisinde bu dediğimiz şeyde bölgede yani güney bölgelerinde o dönemde tekrar eski toprak sahipleri arsalarına kavuştuktan sonra yavaş yavaş tekrar politik gücü ele geçirip kanunlar çıkartmaya başlıyorlar. Bu kanunlardan böyle en önemlisi ve en can yakanı yani serserilik kanunu diye çevirebileceğimiz bir şey. Ne bu serserilik kanunu? Siyah birisiniz ya da beyaz fark etmez. İşte sokakta yürüyorsunuz ve polis sizi durduruyor. Ne yapıyorsun sen burada diyor. Hiç diyor işte adam yürüyorum. Göster bakalım senin işin gücün var mı diyor. O da işim gücüm yok dediği anda herhangi bir yani sözleşme gösteremediği anda hapse atılabiliyor. Hapse atılan bu türlü siyah insanlar sürekli bu şekilde hapse atılıyor. Çünkü kanunların içerisinde başka bir şey de var. Siyahlar işte ne bileyim köle olarak çalışırlarken işte kimin albantlık yapıyordu, ne bileyim, kimi demircilik, marangozculuk, şunları bunu yapıyordu. Fakat bu işler bu insanlara yasaklandı o bölgelerde. Dolayısıyla sanayi de olmadığı için, tarım toplumu olduğu için güney tarafı iş yok. İş olmadığı için de sokakta yakalanıp sürekli hapse atılıp hapisten de tekrar eski toprak sahiplerinin eyaletle yaptığı anlaşmaya dayanarak eski çalıştıkları yere çok çok çok çok çok düşük bir ücret karşılığında yani neredeyse sıfıra yakın bir ücret karşılığında hapisten kurtuluyorlar ve böylece önemli bir siyah iş gücü tekrar köleleşmiş oluyor. Bu böyle yıllarca devam ediyor 1930'lara kadar falan. Hatta yani daha da minör örnekler var ama yani hala da devam ettiğini de söyleyebiliriz.
Evet,
Yani
bu
buradan
çünkü
gelen bir eşitsizlik
o yıllarda kaldı da bitti diye bir durum da yok ne yazık ki.
yok. Hani güya kalktı ama
Evet.
eyaletler artık hani şeylerini mahkumlarını kiralama sözleşmeleri yapamıyorlar diyelim. Hani öyle çok daha bariz bir sözleşme imkanı var diye artık o kalkmış ama hala içeride olup da çalışan insanlar ve onların aldığı ücretler yine bir işte kölelik ücretine yakın. Yani normalde de $15 askeri ücret olsun diye konuşulurken işte 0, yani 40 sente 1 dolara falan çalışan hatta bir kısmı mahkum olmuyor, mahkum bile değil, daha davası devam eden insanlar işte güya rehabilitasyon diye tavuk çiftliklerine gönderilip orada 1 dolara falan çalıştırılıyorlar. Evet. İşte şeylere gönderiliyorlar, çiftliklere falan. Yani bu çok eskiden beri devam eden bir şey. Bir de biz şeyi çok konuşuyoruz. Yani elbette yani Amerika'da şey var. 2.1 milyon yaklaşık. Bu sayılar biraz karmaşık çünkü iki terim var. Yani cezaevleri ikiye ayrılıyor. Uzun süreli cezaevleri prison.
Evet.
Kısa süreliler jail.
Islah evi.
Islah evi. Yani toplamda yaklaşık 2.1 milyonla 1.8 milyon arasında değişen bir sayı var ki bu dünyadaki en fazla hükümlü
mahkumiz
sayısı.
Evet.
Yani, evet. 100 bin kişide 639 kişi. Bu hani küçük nüfuslu ülkeler azıcık insan koysalar için çok daha fazla olacak. Hesabı katılırsa 330 milyonluk Amerika'daki sayı çok çok çok fazla. Mesela hani bu kadar insanın hapse girmesiyle bitmiyor. Bir de bunların çıkışları var. İşte asıl orası da başka türlü bir dert. Çünkü yani bir defa hükümlü olduğunuz zaman iş bulmanız inanılmaz zor. Çünkü bizdeki gibi hani bir adli sicil kaydı meselesi var. Ve bu adli sicil kaydı genellikle bir ayrımcılık mekanizması olarak da kullanılıyor. Eğer siyah ve erkekseniz, işte bir Stanford Yoksulluk ve Eşitsizlik Merkezi'nin araştırmasına göre bir siyah erkek hapisten çıktıktan sonra iş bulma şansı %5. 95'i bulamıyor yani. Bunun üzerine hani başka neler...
Ve bunların, çok özür dilerim, bir de içeri girdikleri suçlardan da bahsedelim mi istersen? Yani işte aslına bakarsan tam da bizdeki o hani baklava çalan çocuklar hikayesi gibi bir yere de denk geliyor sanki Amerikan hukuk tarihindeki hikayeler. Yani sırf battaniye aldığı, çaldığı için içeri giren evsiz insanlardan tut da hani işte bir yerden bir hamburger çalmış, bir dilim pizza çalmış. Suçlar da çok minör suçlar sanki, değil mi İna? Ve düzeltemiyorlar da sonra bunu. Biraz onu da anlatır mısın?
Yani kaydını düzeltmek çok zor.
İşte kaydını.
En basiti, hani dünyanın bir sürü ülkesinde, Batı ülkesinde en azından artık işte marijuana yavaş yavaş serbest bırakılıyor. Ki Amerika'nın da bir sürü eyaletinde işte hem serbest bırakıldı ya da çok küçük para cezaları veriliyor. Ama bu yeni bir şey. Bunun 10 yıl öncesinde işte sen 17 yaşında bir çocuksun diyelim ve siyahsın. Çünkü siyahsın diyorum çünkü beyaz çocuklar bu cezaları genellikle almıyorlar.
Evet.
Bir, avukat tutabildikleri için. İki,
fış fışlanıp gönderildikleri için.
Evet, aynı zamanda da hani hemen kefaletini ödeyebildikleri için falan hapisten çıkabiliyorlar. Ya da ceza, para cezasının hapis cezasına çevrilmemesini sağlıyor. Yani bu yine aslında bir sınıfsal durum. Tabii fakir olduğu için siyahlar daha fazla hapse giriyorlar. Yani bir tarafı da bu işin. Ama bir tarafı da evet, sokakta da durdurulma oranı da daha fazla beyaz çocuklara göre. Nüfusa göre baktı. Amerika'nın %12'si, %13'ü siyah. Ama hapishane oranlarına baktığımızda %30'lara geliyor. Durdurulma oranına baktığımızda %50'lere geliyor.
Ve bunun sadece çocuk olmakla da alakası yok. Bunun ya bu yaş grubu tanımayan da bir durum. Gencinden bu, yaşlısına.
Başka şeylere de neden oluyor. Yani konuyu dağıttım gibi oldu ama oy kullanma meselesi mesela. Bir sürü eyalette siz eğer işte denetimli serbestlikte ya da şartlı tahliyedeyseniz oy kullanamıyorsunuz. Virginia'da ve Kentucky'de herhangi bir suçtan hüküm giymişseniz oy kullanamıyorsunuz. Ve bu oy kullanma şeyini geri almak o kadar zor ki. Florida'da falan bununla çok uğraşıyor insanlar. İşte yaklaşık bir 300 bin kişi oy kullanamıyor. Şimdi veya Georgia'da işte onun sayılarına baktım. 266 bin kişi oy kullanamamış bu yüzden.
Ömür boyu men ediliyorlar.
Georgia seçimlerinin kaç farklı bitti onu hatırlatayım. Bir tanesi yani senato seçimleri, iki senatör seçiliyor. Birisi 50 bin, birisi 80 bin farklı bitti. Tabii. Yani ne kadar etkili olduğunu izleyiciler anlasın diye söylemek istedim.
Aslında yıllardır bunun için de bir yandan da mücadele ediyorlar. Fakat bir milim bile ilerleyemediler. Yani bu tarz hani bir kere bile mahkum olmuş insanların ömür boyu oy hakkının elinden alınması aslında korkunç bir antidemokrasi örneği.
Yani evet, hadi şöyle bir şey olsa diyelim, atıyorum sen finans, bir de şöyle bir durum var. Finans suçlarından içeri girenlerin sayısı o kadar az ki. Yani şey karşılaştır. Finans suçlarıyla kim ilgilenebilir? İşte yani şey finansları daha çok beyaz insanların ilgilenir. İşte biliyoruz. O 2008 krizinde herhangi bir kişi hapse falan girmedi. Yani bir sürü insanın evsiz kalmasına neden olmalarına rağmen. Yani böyle bir adaletsiz durum var. Bir şeyler iyiye gidiyor mu öte yana? Hani onu da söylemek lazım. Yani şey olarak, zihin olarak belki bir ilerleme var ve illa ona karşı gelen bir tepki de var. Hani şeylerde, özellikle üst yönetimde, ama halk arasında bir yandan ben böyle bir panik haliyle aman her şeyi düzeltmeliyiz ve bütün suçluluğu hissetmeliyiz, öyle bir şey de hissediyorum. İşte eğitim sisteminde 13 yaşından itibaren böyle çok ırkçılığın kaynaklarıyla ilgili ve bunun hani hakikaten birazcık da sınıfsal boyutuyla ilgili çok ciddi şeyler okutuluyor. Yani hemen toparlamak istiyorlar durumu, ama bu tabii
bugünden yarına. Evet.
Ama yine de konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Evet, konuşulmuyor diyemeyiz. Bir de hani bu hani Amerikan başkanı, Amerika'nın iç işlerinde ne kadar etkili, biraz tartışılan bir şeydir ya. Aslında daha çok dışarıda ya. Fakat hani bir yandan da ahlakı belirleyen, işte ülkenin gidiş tonunu belirleyen kişi olması anlamında şu andaki başkan, evet, sistemik bir ırkçılığın varlığından ve bunun artık yok edilmesi gerektiğinden söz ediyor. Bu olumlu bir şey. Ben o 6 Ocak işte o başkaldırısı, darbe girişimi, her neyse olduğu gün.
Hain kalkışma.
Hain kalkışma olduğu
Washington'daki
gün.
Hain kalkışma, evet.
Şu önemli gelmişti bana. Biden işte torunum beni aradı ve bunu yapanlar eğer siyahlar olsaydı polisin onlara nasıl karşılık vereceğini biliyorsun değil mi? Dedi ya. Burası önemli geldi bana. Yani biliyoruz ve şu anda o insanların da hala hani böyle işte kaç bin insan vardı orada? 30 bin insan vardı. En son baktığımda 671 tanesi sanırım içeri alınmış şimdiye kadar.
Evet. Dün de en son bir tane kadını aldılar ama 14 günlüğüne aldılar. Yani onu hafif bir cezaya tabi tuttular. İki haftalık.
Sistemik ırkçılık ne demek bu? Birazcık da hani ya tamam artık işte insanlar ırkçı değil. Tamam, neden böyle? Fakat hani kanunlar o kadar öyle ayarlanmış, öyle serpilmiş. Ekonomik düzen bunun yanında öyle bir... geçmişten gelen o sermaye birikiminin üstüne oturmuş ki bunları aşmak böyle reformlarla çok kolay bir şey değil. Yapılmak isteniyor. Yapılacak iş çok ama. Ya bir örnek vermek istiyorum. 2 sene önceydi galiba bir işte üniversitelere giriş skandalı diye bir şey çıktı. Yani şeyde çocuğunun, tabii, ünlü bir oyuncu işte, çocuğunun şeyini, üniversite giriş ÖSS'sini diyelim bizdeki. Yüksek gösterdi ve yani bunu da hile yaptı. Ve kadın yaklaşık bir 14 gün mü 15 gün mü ne hapis yatmıştı. Değil mi?
Felicity Huffman. Hırslı. Hırslı böcek.
Öte yandan başka bir kadın, siyah bir kadın, adresini daha iyi, çocuğu daha iyi bir ilkokula gitsin diye adresini değişik gösterdiği için 5 yıl hapse mahkum oldu.
Evet.
Bu neden önemli? Şimdi buradan bir şey açmak istiyorum sistemik ırkçılıkla ilgili. Amerika'da ilkokullar ve ortaokullar ve liseler önemli gelir kaynağı, şey daha doğrusu finans kaynağı ev vergileri. Yani emlak vergisi. Emlak vergisi de bir evin değeri ne kadar yüksek olursa vergisi de o kadar yüksek oluyor tabii. Dolayısıyla zengin mahallelerin, yani daha çok beyaz mahallelerin okulları büyük şehirlerde siyah mahallelerin okullarından çok daha fazla gelişmiş, zengin, fonlu, tabii, daha iyi temiz. Öğretmenlerin atanabildiği falan.
Daha disiplinli, daha iyi eğitim verilen yerler.
Evet, siyahların okulları da tam tersi işte güç bela ayakta kalan. Hani arada elbette onların ekstra yardım yapılıyordu falan ama böyle bir uçurum var arada. İşte bu böyle geriden başlıyor o insanlar. O fakir mahallelerdeki insanlar. Ve sonra da farkı kapatmaya çalışıyorlar. İşte o yüzden de bu fark öyle kolay kolay da kapanmıyor.
Evet, bu her...
sistemik ırkçılık dediğimiz şey.
Evet, her şey, her o siyah çocuğun gittiği okulda Beyaz Gölge dizisi gibi televizyonlara konu olmuyor değil mi? Daha evet, sert yerlerde sonuçlanıyor hikayeler. Yani ben de şunu düşünüyorum İnan. Başka söyleyecek bir şeyin var mı bilmiyorum ama bu torun dediğin için bu umuyorum bir gün başkanların torunları çıkıp dedem o yıllarda sürekli benim adımı anıp yalan söylüyordu diye bir gün hepsinden böyle cesur itiraflar bekliyorum açıkçası. Yani kendi ifade edemedikleri hiçbir şeyi, yani hani işte dede, torunum bana dedeciğim dik dur eğilme dedi. Dedeciğim işte siyahlar bundan böyle mi etkilenirdi, beyazlar falan. Yani bu palavralara keşke bir son verseler diye düşünüyorum.
Yani evet, iştir kişinin aynısı lafa bakılmaz.
Evet.
Göreceğiz.
Yani bunu aynı şeyde, yalanda buluşuyorlar hiç olmazsa. Yani fiziksel olarak buluşamıyor Recep Tayyip Erdoğan ve Biden ama neyse ki aynı yalanda buluşuyorlar diye düşünüyorum.
Ya bu... yalnız hani karşı taraftaki hissiyat, hani şey var hala, hem de bayağı da yaygın. Yani siyahlar tembeldir falan gibi.
Evet.
Bu Trumpçı tayfa arasında.
Evet.
Bu oldukça yaygın bir şey ve hani aralarına öyle kolay kolay siyah insan alacaklarını da düşünmüyorum.
İmkansız.
Hani illaki bir iki tane böyle model olsun diye konuluyor
evet,
araya. Fakat bu, o iki taraf bir türlü kolay kolay da buluşamıyor. Benzer dertleri de olmasına rağmen bazılarının.
Evet.
Yani ekonomik dertleri olmasına
ekonomik
rağmen.
Ekonomik dertleri. Yani bu sanıyorum bu Rikers'ın kapatılma hikayesi ve Amerika'daki bu ceza sistemi ve aynı zamanda da bu kefalet sistemi, kefaletle salınma hikayesi herhalde daha birkaç başkan görecek bir hikaye. Yani
çok evet. Hepsi çünkü bir ekonomi. Bir de üzerine özel hapishaneler var. İki tane şirket var. Birisi
evet,
işte
tabii.
Civicor, diğeri de Gio. Bunların bir tanesinin yıllık geliri 1.7 milyar dolar falan. Diğeri 2 milyar dolar. Bunlar işte aynı zamanda hani bir yatış garantili hapishaneler. Bizdeki geçiş
tabii,
garantili köprüler gibi.
Aynen.
Evet. Yani böyle
sana
böyle,
50 bin mahkum getirilecek bu sene dendiği için
deniyor. Evet,
tabii ki.
Sen bunu nasıl kapatacaksın bir? Bu böyle olunca peki bu ülkede bir de herkes seçiliyor. Hani hakim seçiliyor, savcı seçiliyor. Biz başkanı ve şeyleri düşünüyoruz ama polis seçiliyor, yani şey komiser seçiliyor, şerif seçiliyor. Peki bu yargıçların seçim kampanyalarına kim para veriyor?
Tabii.
Ya avukatlık şirketleri ya da işte özel hapishane şirketleri para veriyor. O özel hapishane
tabii,
şirketinden para alan yargıç da oraya daha fazla insan göndermek konusunda ne kadar adil olur olmaz. İşte bunlar hep düşünülmesi gereken şeyler.
Hani evet, bizim şeyi, o ya, sen bitir cümleni.
Yani yargıyı halkın dağıtması ideal. Evet, tamam, anlaşıldı yani. teorik olarak güzel görünüyor da her şeyin seçimle olması ne kadar doğru, o seçimin finansmanı nasıl yapılıyor falan bunlar ve hatta biz bu yargıçlar hakkında kim ne biliyor falan. Ben hiç çok insanla konuştum. İşte şu yargıç mı bu yargıç mı, niye seçtim bunu ya da seçtim mi ya da orasını doldurdun mu oy pusulasının. Çoğu insan ya doldurmamış ya da nereden bilsin yani neyine bakacak o. Yani evet, internette Ballotpedia'ya gidecek de oradan onu bulacak. Orada okuduğunu anlaması da zor zaten.
Tabii ki.
Zor bir yani şey, kendi kendine böyle içine doğru çöken, kendi kendini yiyen bir sistem haline gelmiş para yüzünden
Evet,
maalesef.
bir seçim manyaklığı yaşıyorlar.
Evet.
Hakikaten
Durmadan
her şeyi,
sürekli.
evet, her şeyi seçiyorlar ve yani burada biliyorsun bir tane Court TV diye bir şey var. 24 saat mahkeme yayınlanıyor. Orada meşhur olan yargıçlar var. Onların sırf onların yaptığı şeyler var, şovlar var falan. Ama Amerika'daki böyle tontiş diyebileceğimiz işte yok hakkaniyetli insanların böyle gözünden pıt bir damla yaş döktüren yargıç dediğimiz sanıyorum tam yani sayısı 100 tane de bir tanedir. Çünkü geri kalanlar yani tontiş yargıç dediğimde zaten yani
Anladım
tontiş yargıç diye
ben.
evet bir şey yok yani dünya üstünde en azından. Senin ve benim için hani hukukçu, eğitimci ailelerden geldiğimiz için dolayısıyla da bu Rikers'la başladık, Rikers'la bitireyim. Özellikle Rikers'taki tutukluların, orada tutulan insanların hakikaten yargıçlar tarafından hiç dinlenilmeden oraya gönderildikleri yani işte cebinde 5 dolar olmayan insanlara ve özellikle siyah insanlara 2000 dolar gibi kefalet ücreti verdiğin zaman tabii ki oranın nüfusu normal şartlarda 4000 kişiyken 6000 kişiye çıkar. Tabii ki insanlar kendi dışkılarında yaşamaya ve orada susuzluktan ve açlıktan da ölmeye başlar diye düşünüyorum. Dediğin gibi bu böyle bir kapalı bir şeye dönmüş durumda.
Kendi kuyruğunu ısıran yılan gibi, evet.
Evet. Ve hani dertleri de bitecek gibi durmuyor. Son eklemek istediğim bir şey var mı? Kapatalım
Ya
yavaş
mesela
yavaş.
2000 dolar kefalet edin, mini bir data daha vereyim. Siyah bir ailenin eğer yıllık geliri 17 bin dolar civarındaysa bu insanın hemen hapse girme olasılığı böyle %60 falan.
Evet.
Evet,
Ve
gibi.
çıkamama ihtimali de.
Zaten işte 2000 doları nereden verecek öyle bir geliri
Tabii.
varsa.
Oradan birisi o sırada geçen bir hayırsever bu ücreti duyup da koşup aynı filmlerdeki gibi yatırmazsa
Evet.
yani
Çok
bu
çok üzücü.
sistemde, Amerika sisteminde hakikaten sınıf atlamak bile demeyeceğim yani. Özgür kalmak, masum kalmak siyah insan için hakikaten zor. Beyaz ve fakir için de zor ama siyahlar için ayrı zor.
Evet. En azından onlar
Teşekkür.
yani büyük şehirlerde böyle çat pat sokakta durdurulmuyorlar. Yani şöyle bir şey okudum. Bu çok şey yani artık yapılmayan bir şey belki ama 2010'larda falan yapılan bir şey. New York metrosuna bir tane çanta bırakıyorlar. İçinde işte bir cüzdan, birkaç tane işte şekerleme, birkaç CD bilmem ne. Buna uzaktan polisler izliyor bunu ve o çantayı almaya çalışanları tutukluyorlar. Ve hapse atıyorlar. Polis böyle bir tuzak kuruyor. New
Yani
Orleans'ta da yapılmış aynı şey. Bu şekilde 250 kişiyi hapse atmışlar.
bu ne zaman olmuş?
2016.
Yani 5 sene önce.
Evet. Hı.
New York polisiyle sık sık karşılaşıyorum tahmin edersin ki. İnsanların yedikleri şeylerle biliyorsun davranış şeyleri çok paralel gidebiliyor. Çok ekmek yedikleri için sanıyorum. Böyle bir davranış bozukluğu gösteriyor olabilirler. Bilmiyorum. Allah akıl fikir versin gerçekten. Bunun bir sosyal deney olmadığını tamam hatırlıyorum şimdi senin dediğini. Biz seninle bunu konuşmuştuk galiba o yıllarda.
Galiba.
Evet.
Unuttum şimdi adını da. Evet, böyle bir şey var.
Yaparlar yine yakınlarda öyle şeyler.
İşte artık
Sıkılıyorlar
hani
çünkü belli ki yavaş yavaş pandemi de hafiflemeye başladı çünkü New York'ta.
Amerikan Sivil Özgürlükler Avukatlar grubu var. İşte onlar bunun peşine düşüp uygulamayı iptal ettirdikleri için iptal edilmiş.
Çok teşekkürler inan anlattıkların için.
Rica ederim.
İnan temel kuranına Rikers Island özelinde başlayıp daha sonra Amerika'daki hukuk sisteminin açmazlarını, hukuk sisteminin insanlar arasındaki, ırklar arasındaki ayrımcılığını konuşmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.